Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu dün açıklanan normalleşme, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme kararında müzikle ilgili olarak saat 24'ten sonra kusura bakmasınlar kimse kimseyi rahatsız edemez gibi abuk bir çıkış üzerine konuştuk ve normal nedir diye sormaya çalıştık. Ve kime göre normal? Senin normalin bana uymuyorsa ne olacak? O yayın şu anda ünsalonu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yazıyı, yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Hangi yazıları konuşacağız diyecektim. Oraya gitti kafa bir anda. Yayını paylaşırsanız, buradan çağırırsanız insanları sosyal medyadan, ben de aynı şeyi buradan, kendi sosyal medya hesaplarımdan, Twitter üzerinden yaparım. Ve insanlarla konuşuruz. Ne oluyor, ne bitiyor, kim ne yapmış, nerelere gitmiş, neler söylemiş, bir parça onun üzerine konuşalım. Şimdi bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde olduğu gibi yaklaşık bir işte bir saatten fazla oldu, 1,5 saat. Amerika'nın Sesi Radyosu evet. Hesabından Sezgin Baran Korkmaz'a Amerika'da Utah'ta 225 yıl hapis sistemiyle dava açıldı haberini yazdı. Yolladı. Ne olacak bu saatten sonra? Biraz onun üzerine konuşmamız gerekecek. Tabii Sezgin Baran Korkmaz deyince bir sürü isim telaffuz edilmeye başladı dünden beri. Dün gece çıkan kavgayı biliyorsunuz. Duydunuz muhtemelen Tele1'de. Ben öyle haberdar oldum. Yani ben açtığımda Uğur abi cenazeme gelme diye bağırıyordu Yılmaz Özdil'e. Yılmaz Özdil yoktu zaten ortada. Çok klasik. Yani telefonunu açmamış. Gel yayına bağlan. Hani böyle bir iddiam varsa anlat diyorlar. Yok, arazi. Çok normal. Çünkü hani burada hep uzun süre anlattım ya size. Sahibine göre. Yani ön masalar, müşteri masaları dolduktan sonra çıkıp şarkı söylemeyi çok sever kendisi. Gerçekten. Bunun için de müşterinin kim olduğuna bakmaz. Yani Cem Uzan'la çalışır. Cem Uzan tarzı haber yapar mesela. Sözcü ile çalışır. Sözcü tarzı haber yapar. Arada 12 liradan kitap saplar. Atatürk kuru fasulyeyi çok severdi. Her gün yese doymazdı diye. Bunu da saplar 12 liradan. 1881 lira 1881 liradan kitap ittirir mesela. Niye biliyor musun? Sen bayılıyorsun güzel kardeşim. Sen bayılıyorsun. Sen akıllanmıyorsun, kusura bakma ama. Sen akıllanmıyorsun. Olmuyor ya. Olmuyor. Yani herkes birbirine bayılıyor, tapıyor bu ülkede. Ama biri birini sattığı anda hop 30 saniyede herkes dönüyor. Hep beraber bağırmaya başlıyor. Ya burada defalarca bu adamla ilgili konuştuk, anlattım. Biliyorsunuz her sabah dilimde tüy bitti. Neyse son, ya hakkınızı yemeyeyim, son bir yıldır çok azaldı. Gerçekten çok çok azaldı. Önceden her sabah en az 50 kişi yolluyordu. Bu sabah yazdığını ya sevmiyorsun ama bak çok güzel yazmış. Dün akşam Uğur abiden duyduğum sözlerden bir tanesi de yazar, iyi yazar olmuşsun ama adam olamamışsın sözü. Çok doğru söz. Çok doğru söz. Ama işte aralarda yapılanlar, yani o insanlarla yapılan hesaplar, satılan kitaplar, fuarlar, gitmeler, gelmeler, konferanslar falan filan. Senin sayende kardeşim, sen seviyorsun çünkü. Sen seviyorsun ve kusura bakma ama yani böyle bu iş. Böyle. Öpülene kadar. Öpüldükten sonra hop herkes uyanıyor bir anda. Değil mi? Çok acayip. Ama diyorum ya yani... Bak seversin sevmezsin, habercilik değil yani, yaşam tarzından hoşlanırsın, söylediklerinden hoşlanmazsın, neyse yani. Ama Türkiye'de hiç kimse Uğur Dündar'ın mesleki namusuyla ilgili ya konuşamaz bana kalırsa, ciddi söylüyorum. Ya size aralarda böyle aklıma geldikçe hatırlatayım, burada ben Uğur abiye de söyledim bunu, keşke bulabilsem ya, bende hiçbir şey kaybolmaz, yer değiştirmiştir arkada kütüphanede bir yerde ama bulmam lazım. 1994 yılıydı galiba, 94 ya da 95 yılı. TRT'de, o zaman TRT INT vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Yurt dışında yaşayanlar özellikle hatırlar TRT INT. Orada bir müzik istek programı yapıyordum ben. Yurt dışından insanlar da mektuplar yolluyorlardı işte. Mektuplarda istedikleri şarkıları yazıyorlar. İşte ailelerine selam yolluyorlar falan. Çok kısa, yani klasik bir şey. Ben de çok gencim daha, işte 24 yaşındayım. Bir gün bir mektup geldi. Mektubun üzerindeki adres ne biliyor musunuz? Uğur abiye de söyledim bir beraber yaptığımız bir programda internet üzerinden bu pandemi döneminde. Şöyle yazıyor. Uğur Dündar TRT Ekipler Amiri. Vallahi bak. Uğur Dündar TRT Ekipler Amiri yazıyor. Bu Türkiye'de Uğur Dündar'a duyulan güveni anlatır diye düşünüyorum. TRT Ekipler Amiri. Niye biliyor musun? Yani... Bu ülkede çok, o kadar çok örneği yaşandı ki bunun. Ya hatırlayın. Bak kuş gribi bu ülkede yaşandı. Hafıza çok zayıf bizim ülkede. Mr. Dallas sizden saklamak olmaz. Yani bizim ülkede hafıza yok. Sıfır. Sıfır bayağı bildiğin. Bu ülkede kuş gribi yaşandı. Ülkenin kanatlı hayvan satış sektörü çöktü. Kimi çağırdı kanatlı satış sektörü? Reklamımızı yap diye. Uğur Dündar'ı. Neden? Ya şöyle mi düşünüyorsunuz siz mesela? Türkiye'de kanatlı hayvan üreticilerinin tamamı son derece Atatürkçü, herkes laik, demokratik cumhuriyete başlıyor. Alakası yok. Alakası yok. Ama hepsinin güvenebildiği tek ortak isim de Uğur abi. Niye? Ya bunu inşa edebilmek çok zor kardeşim. Çok zor. Çok büyük dirayet getiriyor. Birçok şeyden vazgeçmen gerekiyor. Vazgeçmek zorunda kalıyorsun. İnsanlar çok böyle yani... nasıl anlatayım? Herkes döküldükçe öyle şeyler çıkıyor ki ortaya ama senin vazgeçtiklerin de çıkıyor. Bak ilk yayında örnek verdim işte. Yani o sponsor hikayesi. Ya burada yapmaya çalıştığım hikaye kardeşim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben kendimi kıyaslamaya falan çalışmıyorum. Aşağı öyle bir haddim olamaz. Ama şunu yapmaya çalışıyorum ya. Ya niye bu yayına mesela sponsor alınmıyor? Ya bunu anlatıyorum ki düşünüyorsunuzdur emin. Niye bu yayının sponsoru yok? Gerçekten bu yayına mesela sponsor olabilecek kadar büyük firma yok mu Türkiye'de? Var. Ya ama şunu istemiyorum kardeşim. Bak yarın bir gün ben bir şey söylediğimde o adamlarla edeceğim kavgayı sevmiyorum ben. Baştan edelim o kavgayı ya da baştan dost olalım. Kimse kimseye para vermesin. Bence çok daha iyi bir yöntem bu. Patron biziz. Bunu kıracak hiçbir şeye müsaade etmem. Ya etmedim 6 senedir. Bundan sonra da etmem. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Böyle bir şey olmadı. Olmayacak. Çünkü bizim aramızdaki samimiyet ilişkisini bunun üzerinden kurduk. Sadece bu kadar. Ben ne görüyorsam siz de göreceksiniz. İlk günden size sözümdü. Ya bu yayın kaç kere izlendi? Kim ne kadar hoşlandı? Kim ne kadar beğenmedi? Ya ben ne görüyorsam sen de göreceksin kardeşim. Bu dürüstlük üstünden yapacağız. Herkes görecek. Kimse kimseye kıvırmayacak. Çünkü bugün herkesin saçı başı ayrı oynuyor. Medyada özellikle. Çok. Binlerce dansöz var. Dansözlük kötü bir meslek değil ayrıca. Bir meslek o. Bir iş. İşin hakkıyla yapan çok acayip iyi dansözler var. Bunlar öyle değil ya. Bunlar sahtekar bir de. Neyse yani hakikaten bir insanın böyle bir durumda suçlayacağı son insan olabilir herhalde Uğur abi. Yani çok acayip bir yerden girdi ya. Bu duvara vurmak falan da değil. Yani cami duvarını işemek falan da değil eskilerin söylediği gibi. Bayağı yani yapıp, sıvayıp, ertesi gün gelip kontrol edip kurumuş deyip bir daha yapmak ve düzlemek. Vallahi bunu başka türlü açıklayamıyorum ben. Çok çok acayip bir şey. Ha sakın şöyle bir şeye de kimse tevessül etmesin bu arada. Bakın bu yayının önemi özelliği de bu. Ben sana mı dedim abi ya? Aşk olsun. Nasıl alındın? Ben de çok sinirlendin diye. Yani çok sinirlendin diye şey yapmak istemedim ama ben senden bahsetmedim ki abi. Yani benim söylediğim sen miydin? Aa güzel kardeşim. Tamam neyse ama bizi çok sinirlendi falan. Böyle bir sulh olma durumu olursa burası sulh olmaz. Ondan emin olsun herkes. Onu da söyleyeyim de ben. Yani ne olur ne olmaz. Böyle bordalama çalışmaları olabilir. Aman abi aramızı bulsanız. Hani bir takım önemli belediye başkanları, Eskişehir Büyükşehir ve Eskişehir Belediye Başkanı falan Yılmaz Hoca araya sokulmaya çalışılırsa falan. Aman diyeyim ben tavrımı söyleyeyim de kardeşim. Herkes bilsin. Demin bir Nedim Şener'le ilgili bir şey yazdı. Evet işte onun için söylüyorum kardeşim. Ya Uğur Dündar diye bahsettiğin insan peygamber değil ki. O bir peygamber değil. Yani biz Nedim Şener gibi bir adamla o tanıştırdı. Sadece o değil ki. Başkaları da var. Mehmet Ali bir şey vardı bir olan mesela. O da var. Bu değil sorun olan. O bir insan. Hata yapar elbette. Ama dürüst olmaya çalışmasından kimse kıvırmamalı. Bunu sorgulanacak bir yönü yok. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Şimdi bugün gazetelerde neler var hikayesi? Önce size Samsun'dan bir yerel haber. Samsun'da dün bir gazeteci dövüldü. Hem de doğalgaz borularıyla dövüldü. Neden biliyor musunuz? Gerekçesi çok basit. Samsun'da 19 Mayıs ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesindeki eksiklikleri yazdığı için. Nasıl? Yerel gazetede çalışmak her zaman böyle bir sıkıntıya da beraberinde getirebilecek acayip bir durumdur. Samsun Haber'den Tahir Ömer Çokluk bir haber yapmış. Yeni Çağ Gazetesi'nin muhabiri İbrahim Akkuş ısrarla hastanenin eksikliklerini yazmış ve yüklenici firmanın çalışanları tarafından bayağı doğalgaz borularıyla darp edilmiş. Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor. Geçmiş olsun diyelim meslektaşımıza. Bugün Necla Hanım çok kötüsünüz. İnanın aynı şeyi düşündüm biliyor musunuz? Ama olmaz. Çünkü dün Uğur abi dedi ki konuşurken yani İsmail Saymaz'a takmış kafayı. İsmail Saymaz'ın onu hırpalamaya çalışıyor falan dedi. O yüzden olmaz. Nerede kalmıştık? Gazete Pencere. Her şey ortada. Bu olayı hatırlıyor musunuz? Burada konuşmuştuk. Esenyurt Karakolu'nda 2 hafta önce hayatını kaybeden bir güvenlikçi. Daha doğrusu bir güvenlik amiri. Birol Yıldırım. Ona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı ve yakınlarının darp edilerek öldürüldü iddiası güçlendi. Ailenin avukatı sorumlularını açığa tutuklanmasını istedi. Şimdi bununla ilgili Yavuz da paylaşmış. Sosyal medyada görüntülenen, sizlerin de görüntüleyebileceği birkaç tane video var. Bir karakolun güvenlik kamerası görüntüsü. Geliyor aslında Birol Yıldırım bir güvenlik amiri. Elemanlarından ikisi gözaltına alınıyor. Onlara ne olduğunu sormak üzere karakola gidiyor. Karakoldan çıktıktan sonra bir gürültü patırtı oluyor. Bir grup polis çıkıyor. Birol Yıldırım içeri sokuyor. Bayağı ciddi bir şekilde kapının girişinde kameranın açısında içlerinden tekmeleyen de görülüyor. Çok net yüzü falan da görülüyor. Bayağı ciddi şekilde darp ediyorlar. Bayağı hem de çok ciddi şekilde. Ve ondan sonrasında Birol Yıldırım'ın ölümüne sebep oluyorlar. Her şey yok ediliyor. Görüntüleri var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir şey yapar mı acaba ya? He? Savcılar, bu ülkenin savcıları. Ya Birol Yıldırım olayına da girmeyeceksin sen karakol marakol var. Şu Mehmet Ali Erbil'in tecavüzü hikayesine girer misiniz? Ona da mı girmeyeceksiniz? Yarın çoluğunuza çocuğunuza anlatmak benim boynuma borç olsun ya. Vallahi bak bu kadar yürekten söylüyorum. Yarın çoluğunuza çocuğunuza anlatmak benim boynuma borç olsun. Yaşadığım sürece. Yani bir yerde nasıl olsa denk geliriz. Anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz. Benim oğlum savcı. Benim kardeşim savcı. Benim eşim savcı. Benim sevgilim savcı. Bir savcıyla beraberim. Bak hepsinin yüzüne söylemek benim boynuma borç olsun. Hiçbiri kolunu, parmağını, tırnağını kımıldatmadı diye. Benim boynuma borç olsun. Bu ülkeye kötülük yapıyorsunuz. Türkiye kara para makinesi, Faik Öztrak CHP sözcüsü dün konuşmuş. Yalnız burada Sezgin Baran Korkmaz'ın son durumuyla birlikte düşünmek lazım artık bu olayı. Çünkü dün konuştuk ya. Bu Türkiye'de ikinci Altbank vakası. Artık tartışılacak bölümü yok. Vallahi ikinci Altbank vakası bu. Amerika'nın elinde şu anda bütün ipler ve istediği yerde kullanacak. Çünkü dün bu ilk iddianame ortaya çıktığında özellikle Amerika'da yaşayan gazetecilerden bir kısmı ya da Amerika ile bağlantısı olan gazetecilerden bir kısmı hemen iddianame içine bakıp haberler paylaştılar. Onlardan bir tanesi de sevgili Cansu. Cansu Çamlıbel. Benim 10 yıl NTV'de beraber çalıştığım bir arkadaşım. Çok da sevdiğim bir insan. Hürriyet gazetesinde Washington temsilcisiydi biliyorsunuz. Kovulmadan önce. Amerikan Adalet Bakanlığı açıklamasına göre iddianame Sezgin Baran Korkmaz'ı Borajet'i, Türkiye ve İsviçre'de edindiği otelleri, Boğaz'daki yalısını, yatını, katını yani her şeyini. Bakınız burası çok mühim. Dikkat! Amerikan hazinesinin dolandırılması sonucu elde edilen kara parayla satın aldığını söylüyor. Dün size anlattım ya. Bizi sevdiği için değil, Türkiye'de de demokrasi çok güçlü olsun falan diye değil. Amerika'nın söylediği tek şey var. Benim paramı çaldın lan diyor. Benim paramı çaldın. Yedirmem onu sana. Hakan Atilla'ya nasıl yedirmedim? Sana da yedirmem. O para gelecek buraya. Kendi ülkende. Ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsan yap. Bana ne? Kime ne para bastıysan, ne yapıştırdıysan. Git. Ne halin varsa gör. Sözcüden göstereceğim şimdi kime ne para yapıştırdığını. Hatırlıyor musunuz? Bizim Tombalak Reza, onun tapelere yansıyan bir ifadesi vardı. Türkiye'de bu arada tapeler de paylaşılmış durumda. Bazılarına inanıyor insanlar, bazılarına diyor ki montaj onlar. O montaj. Ama bazıları gerçek. Sözcü'den okuyacağım size manşette. Abi emniyet müdürlerinin araca bağladığını söylüyor. 3 milyon dolarlık hediye dağıttım diyor. Gazeteciler, hiçbir şey veremezsem altın kalem verirdim diyor. Ney? Altın kalem. Ya sabah bunu okudum. 2 gün önce de biri yazı yazmış, kim bilmiyorum. Demiş ki işte şöyle dürüstüm, böyle yaptım, oradan uçtum, buradan kaçtım falan filan. Kardeşim bunların hiçbirine gerek yok. Bak bu ülkede bunlar yapıldı daha önce, yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk dönemlerinde tam zamanını hatırlamış. Size olayı anlattım. Fakat sonradan düşündüm bugün sabah. Bir dakika dedim ya, bir dakika dur. Dur bir. Atlar mıyız canım Hande Fırat'ı? Onu da konuşacağız. Bunun arkasından konuşacağız. Bir dakika, ben bunu anlattım ama eseri göstermedim ki. Hatırlıyor musunuz? Size bir şeyden bahsettim. Umana, neyse işte. Oraya yapılan bir ziyaret sırasında uçakta bir kavga çıktığını anlatmıştım size. Çünkü abiler daha önce yapmışlar, yani böyle rutine bağlamışlar. Oraya gidiyorsun, eğer heyetin içinde gazeteciysen, yani heyetle tek uçak gidiyorsan, ki çoğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde böyle uçuluyordu. Hatta o uçaklar satılıyordu. Bak bir gün onların da hesabı sorulacak. Tur firmalarıyla anlaşılıyordu. Paket olarak satılıyordu televizyonlara, gazetelere, neyse. Sen muhabir yollayacaksın. Atıyorum bir kişinin bedeli 2400 dolar. Bir muhabir, bir kameraman 4800 dolar. Öpüyorsun, veriyor. Oturuyorsun, aynı uçakta gidiyorsun başbakanla. Bu seyahatlerden biri, yılı çok net hatırlamıyorum, yalan olur. Umman'a yapılan bir seyahat. Uçakta giderken bizim dışişleri heyeti önde böyle bir dalgalanma oldu. Liste yapılıyor. Böyle geziliyor koltuk aralarında falan, bakılıyor. Ne olduğunu çok anlamadık. Saat listesi çıkartılıyormuş. Saat listesi. Saat listesi ne demek? Şu, o güne kadar alışılmış zaten. Umman kralı, Umman emiri, neyse işte, ne zıkkımsa o, gelen bütün konuklarına altın saat veriyor. Yani bizde sözü de var ya, yağ bol bulunca yağlanacak kapı menteşelerine de sürermişti. Oysa. Fakat işin tuhaf bir yönü var. Ya heyet alabilir onu da, bir gazetecinin, o seyahate katılan bir gazetecinin bunu alması etik değil ki. Kavga çıktı. Çıkartanlardan biri de, gururla söylüyorum, benim. Gururla söylüyorum, benim. Alamazsın kardeşim bunu. Alamazsın. Geçmişte bunun pek çok örneği var. Otel odalarına zarfla bırakılan paralar var. Hiç kimsenin sesini çıkartmadığı, muhabir abilerimizin, ablalarımızın hiç yokmuş gibi indirdiği paralar var. Ama onlardan sorumlu değilim ki ben. Bana ne, ben kendimden sorumluyum. Alırdın, almazdın, resmen Oman Dışişleri Bakanlığı'yla bağlantı kuruldu uçaktan. Bağlantı, bayağı bildiğiniz bağlantı kuruldu. Ve en son denildi ki ya bu adam hediye verecek kardeşim. Bunların geleneğinde var. Anlaştık, kalem. Ama öyle altın maltın kalem değil. Kimse yanlış anlamasın. Bu abi diyor ya, hiçbir şey veremesem altın saat sıvıyordum diye. Dedim ki ulan bir dakika ya. Bir dakika. Ben bunu anlattım. Ama ne aldığımı göstermedim. Göstereyim size. Bakın üzerinde çok parlamasın şöyle. Şu ortadaki hançerli bölüm, onların sembolü bu. Şurada bak, bunu gösteremiyorum. Şu hançer, onların sembolü, böyle takılan eğik bir hançer. Bu da abinin bize hediye ettiği kalemler. Göstereyim de dursun şöyle. Görüyor musunuz? Kalemler bunlar. Şimdi içinde bir kart var. Abi kendinden başka kimseyi tanımadığı için kartı çeviri yapmayı uygun görmemiş. İçinizden belki okuyanlar olabilir. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kart. Bununla birlikte en son anlaştığımız bu oldu. Altın mı sizce? Bunu size niye gösteriyorum biliyor musunuz? Dün şimdi Hande Fırat'la ilgili burada konuştuk. Hande Fırat bir açıklama yaptı. Dedi ki benim eşim iş adamı. Yani bunda bir sıkıntı yok. Eşim geçmişte iş yaptığı gibi bugün de iş yapıyor. Yarın da iş yapacak. Ama 15 Temmuz'la ilgili sıkıntınız, bak oraya kadar derdini anlat. Ama getirip her şeyi 15 Temmuz'a bağlamak nedir? Ne bu biliyor musunuz? Bakın burada söylediğimiz, burada konuştuğumuz hikaye. Bir şey söylüyorsun, bu ezanlar susmayacak. Bana ne lan senin ezanından? Ezan konuşan mı var burada? Başka bir şey söylüyorsun, millet ağaç ağaç diyor. Aç diyorsun millet, ama bu ezanlar susmayacak diyor. Onun da tek derdi var. 15 Temmuz. Ben oradan götürürüm diyor mevzuyu. Ayıptır ya. Oradaki iddia eşinin İş adamı olması falan değil ki. Orada bir yağma iddiası var, yağma. Yağma iddiası var. Cevaplayacağın şey bu senin. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sabah izleyicilerden bir tanesi yollamış. O bahsi geçen yağlardan biri. Markette satılıyor. E kardeşim, kim getiriyor bu yağları? Bak, oradaki iddia şu. Çöktüler diyor Serdar Akinan. Çöktüler, yağmalıyorlar oradaki ürünü diyor. Hem zeytinleri hem de makineleri. Tamamını yağmalıyorlar diyor. Buna cevap versene. Soruyorsun, 15 Temmuz'la ilgili sıkıntınız var. Ben bir gazeteci olarak yapmam gerekeni yaptım. Bana ne ya? Ya bu 15 Temmuz konuşması değil. Bu 15 Temmuz'la alakasız bir şey. Cevap verilecek şey burası. Verilir mi? Vallahi hiç zannetmiyorum kardeşim. Söylüyorsun, benim eşim iş adamı diyor. Eskiden de iş adamı. Bana ne ya? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim yani, senin eşin iş adamıysa? Bana ne? Benim eşim darbuka sanatçısı. Bana ne? Bu değil ki konuşulan. Ya merak etmeyin, bunların tamamı konuşulacak, yazılacak, çizilecek. Merak etmeyin kardeşim, hiç rahat olun yani. Adam başka bir şey iddia ediyor, o başka bir şey anlatıyor. Niye? Çünkü hani Nasrettin Hoca hikayesi bir parça ya. Yani yüzüğü nerede kaybettiğin değil, nerede arayabileceğin önemli. Araman gereken yerler var. Orada aramak riski yok. Orada arayalım. Devam edelim. Gazete Pencere böyle. Sözcü gazetesine bak. Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet'ten Sözcü'ye geçelim. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yayında da söyledim size. Biraz iddialı bir başlık bu. Jübile konuşuluyor. Ekonomi 2023 seçime doğru AKP'yi de eritiyor. Taban rahatsız, anketler paylaşılmıyor. AKP'liler turizmle canlandırılmaya çalışılan ekonomi toparlanabilir ancak 2 yılda tabanı toparlamak zor diyor. Kim bu AKP'liler? Onlar kendilerini bilir. Parti içinde 2023 seçimi jübilemiz olabilir değerlendirmelerinin yapıldığı kaydediliyor. Allah Allah. Kim kaydediyor? Onlar kendilerini bilir. Parti yönetiminin sıkıntıları Erdoğan'la paylaşmaktan kaçındığı dillendirilirken anketlerinde paylaşılmadığına işaret ediliyor. AKP'nin güç kazanan muhalefeti yerel yönetimler üzerinden vurma stratejisi izleyeceği vurgulanıyor. Evet, bu beklenti. Beklenti ama bunu hangi AKP'liler söylüyor ya? Ya bu normalde bir siyasi analistin üzerinde düşünüp yapacağı yorum zaten. Belediyeler üzerinden gidecek. Başka bir şey yok ki. Ama bunu kim kaydediyor mesela? Böyle olduğu belirtiliyor. Kim? Vallahi onlar kendilerini bilir. Ben konuşmak istemiyorum. Ya anketlerin uzun süredir yayınlanmadığı parti kulisinden alınacak bir ifade değil ki. Hepimiz görmüyor muyuz? Burada konuştuk daha önce. Ben size bir sene oldu bunu söyleyeli iddiayla. Bak şimdi anketlerde de çıkıyor. MHP barajın altında. %100 bu. %100. Gidebilecek bir ya. Bu yayını izleyen MHP'lilere bakın, onların tavrını. Kaç aydır yazamıyorsunuz doğru? Yani lütfen içinizden biriniz yazın. Ne olur. Bu yayını izleyen çok sağlam MHP'li izleyicisi var. Ciddi söylüyorum. Nereden biliyorum? Ben yayından sonra yazışıyorum çünkü. Biriniz yazın. Biriniz, rica ediyorum alta. Biliyorum kafanızı yerden kaldıramıyorsunuz. Kaç aydır bu yayında bir yorum paylaşmıyorsunuz? Ben size söyleyeyim, en az 4 ay oldu. Kafayı kaldıramıyor ki kimse. Utanıyor insanlar. Böyle bir parti yönetiminden. Parti çok uzun süredir baraj altında. Yeni bir şey değil ki bu. Yani ben böyle haberleri çok... Ya bu kulis haber değil. Böyle kulis haber olmaz kardeşim. Kulis haberin yani başka bir yönü, başka bir yeri olması gerekiyor. Türk yargısına güveni sonsuz. Kara para aklamakla suçlanan Korkmaz Türkiye'ye iadesini istedi. Neden? Çünkü adamın öbür tarafta, affedersiniz, şırıngayı getiriyorlar. Sonra diyorlar ki şırıngaya gerek yok ya. Damar yolu açmaya bile gerek yok. Sen rahat ol. Rahat ol. Oradan bir çay bardağı alalım. Bir çay bardağı yeter mi kan? Alırız. Çok iyi biliyor o da. Zamanında ödediği rüşvetlerle, verdiği paralarla burada rahat edeceğini. O yüzden diyor ki ne olur beni Türkiye'ye alın. Allah aşkına. Vallahi... Hani o meşhur fıkrada olduğu gibi her şey tamam ama Orayı bulduğun andan itibaren çok boktan durum hocam. Sanki oraya doğru da gidiyor gibi. Çünkü hikaye neydi? Amerika diyor ki benim paramı çaldın. Kendi aranızda ne tip hırsızlıklar yaptınız beni hiç ilgilendirmiyor. Ama benim paramı çaldın. Çok büyük hata. Çok büyük hata. Beni dolandırdın ve orada alırım. Şırınga yok, şırınga yok. İğne yok, kelebek yok, damar yolu yok, yok. Hani ağrısız, sıkıntısız demek isterdim ama zannetmiyorum. Ama daha çıkmadı arkadaşlar. Şimdi bu çıkan kavgalar var ya, hani Yılmaz Özdil'in patlattığı hesapta. İşte artı bir TV'yi kim kurdu? Kimin araştırmacı gazeteciler falan filan diye yapıştırdı. Şimdi onun daha devamı çıkacak, daha çıkmadı ki. Daha dur, gazetecileri duymadık ki, daha çok duyacağız. Kimlerin isimleri çıkacak, kimlerin evleri çıkacak, kimlere arabalar çıkacak. Adam şimdi birazdan göstereceğim Sözcü'de. 3 milyon dolarlık hediye dağıttım diyor sadece emniyet müdürlerine. Gazetecilere hiçbir şey olmazsa altın kalem veriyordum diyor. E o altın kalemleri şu anda birileri yok etmeye çalışıyor. Ne yapacaksın? Kalem lan bir de. Sakın yok yok yok. Lütfen lütfen terbiyemizi bozmayalım. Kalem önemli gazetecilik için. Sakın. Sibel Bahçetepe'nin bir haberi var. Bir ön haber demek buna mantıklı aslında. Meclise hükümet tarafından sunulan dördüncü yargı paketine ilişkin bir değerlendirme yapmış. Cinsel istismar, kasten öldürme, işkence gibi katalog suçlar için somut delil şartı aranıyor. Yeni pakette dönüyor. Ve kadın örgütü temsilcileri kadın ya da çocuğa yönelik cinsel suçlardan tutuklama imkansız hale gelecek uyarısında bulunuyor. Bakalım bakalım bakalım burada okuyacağımız yok herhalde ya. Ama yazık, Türk yargısına çok güveniyormuş ya. Canım ayol. Sabah, normalleşmenin adı 1 Temmuz. Yo, normalleşme. Başkan Erdoğan, başkan yeni normalleşme takvimini açıkladı. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Tümüyle. Müzik hariç. 24'ten kusura bakmasın. Biz kusura bakıyoruz ya. Biz kusura bakacağız. Harbi söylüyorum. Kusura bakacağız. Çok bakıyoruz kusura biz. Hatta sandık konduğu gün kusurun dibini göreceksiniz. Harbi söylüyorum. En koyusunu, en kıvamlısını göreceksiniz. Şimdi Sabah gazetesinden okuyarak gidelim. Anayasa Mahkemesi HDP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in hazırladığı iddianameyi kabul etti. Yani HDP için artık bir kapatma davası var Anayasa Mahkemesi'nde. Nasıl yürüyecek süreç? Daha önceden aslında bunu konuşmuştuk. Ama şimdi 2 aylık bir ön savunma süresi olacak HDP'nin. O hazırlanacak, delillerini toplayacak falan 2 ay sonra. Yani bugünden düşünecek olursak kabaca işte Ağustos'un sonu böyle bir ön savunma için ilk görüşme olacak. Arkasından da rutin düzen devam edecek. Ama bu arada tabii insanların demokrasiye ne kadar bağlı olduğu da görülecek, konuşulacak. HDP'nin terörle organik bağı var. Biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddianamesinde böyle yazıyor. Hatta diyor ki HDP PKK'nın siyasi kanadı. Net bir şekilde bu ifadeyi kullanmış. Sözcü, bayramda 3 milyon dolar rüşvet dağıttım. Yine bir sabah. Gün geçmiyor ki bir sabah. Gün geçmiyor ki bir sabah. Aklımızın ermeyeceği paralardan konuşmayalım. Dün sabah biliyorsunuz hepten kopmuştuk. Hani 45 milyon euroyu affet, sil sen onu. Öbür taraftan 45 milyon doları sil, İnan Kıraç'ın parası. Öbür taraftan 10 milyon dolar tamam ya, dağıt onu. Bugün de 3 milyon dolarla açtık. Bayram ikramiyesi bu sadece, düşün. Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Kara para aklamaktan Avusturya'da yakalanan SBK Holding'in patronu Korkmaz özellikle emniyet müdürlerine büyük rüşvet dağıttığını ifade etti. Sözcü muhabiri Ali Güven Viyana'daki mahkemedeki gelişmeleri takip etmiş. Şimdi burada sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları bulduğunu söyledi. Rüşvet için özellikle İstanbul Emniyeti'nin adını verdi diye bir ifade var. Şimdi bu Avusturyalılarda var bu ifade. Tamam. Bu ifadenin katlanmış hali Amerikanya'da çıkacak ortaya. Çünkü orada biliyorsunuz Hakan Atilla bile dökülmek zorunda kalmıştı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz O döküldüyse bu çağlar, öyle söyleyeyim size. Çünkü onun arkasında devlet vardı. Bunun arkasında söylenene göre sadece bir tane siyasetçi var, o da bunu satmış. İsmini vermek istemiyorum, o kendini bilir. Korkmaz'ın verdiği rüşvetlerin içinde lüks saat, bileklik, kolye gibi hediyeler bulunuyor. Çok sevdiği gazetecilere ise altın kalem hediye ettiğini belirtti. Yırttım. Beni sevmiyor. Kesin sevmiyor. Yok benim altın kalem. Ama birileri şu anda altın kalemleri yok etmeye çalışıyor. Altın kalem ne ya? Ya ne görgüsüzsünüz kardeşim siz ya? Ne yazdığını düşünüyorsun gerçekten? Nasıl bir hikmet açıklıyorsun ki bu ancak altın kalemle yazılır falan diye mi düşünüyorsun? Görgüsüzlük. Niye? Para onun değil. Para cebellezi olduğu için, devletten oradan buradan ottan boktan indirildiği için rahat rahat dağıtıyor. Altın kalem. Ne yazıyor olabilirsin altın kalemle? Bende yok. Bende yok vallahi. Bak tuzum kuru benim. Bagajım yok. Rahat rahat söylüyorum. Ama birilerinde var o altın kalemler. Birileri o altın kalem karşılığında övgü dolu yazılar yazdı bu herifle ilgili. Şimdi o yazılar nasıl kaybolacak? Olmayacak ki. Onlar da çıkacak arka arkaya. Lak lak lak. Ve ben sana diyorum ki ısrarla güzel kardeşim. Bak düşündüğün gibi öyle öz ışık biraderler, otlar, çöpler bilmem onlar değil. Senin bayağı önem verdiğin, seviyorsun çünkü. Önem verdiğin tipler çıkacak. Yani belki Sözcü'den çıkacak. Belki Cumhuriyet'ten çıkacak. Ne bileyim televizyon ekranında gördüğün, ya bu çocuğa bayılıyorum çok güzel konuşuyor falan dediğin tip çıkacak. Bilmiyorsun ki. Kız çok heyecanlı değil mi? Vallahi ben öyle seviyorum. Çekirdeğin fazla sivilce yapar aman diyeyim. Ya o sonuçta yani sıkılıyor ya yapılıyor, yapma onu. Şimdi kamuoyu şunu merak ediyor. Korkmaz'dan bu pahalı hediyeleri alan emniyet personeli ve gazeteciler kim? Bilmiyorum kim? Tam Las fıkrası gibi oldu. Hani kuymak neden yapılır? Neden yapılmasın? Gibi. Yani kim abi bunlar? Kim bunlar görelim ya. Bugüne kadar çünkü işte onlar yalı satın aldı, para ödüyorlar. Öbürü işte çorbaya gözyaşını döktü, teri damladı falan görüyorduk. Şimdi başkaları çıkacak. Çok heyecanlı değil mi ya? ABD Türkiye'deki mallarına el koyun. Amerikan hazinesini dolandıran Kingston kardeşlerin Sezgin Baran Korkmaz'a 134 milyon dolar kara para aktardığı iddia ediliyor. 134 milyon dolar. Çok özür diliyorum. Ya sabah sabah böyle abuk sabuk paralardan bahsediyorum. Biliyorum nevriniz dönüyor. Ondan sonra böyle markete falan gittiğinizde bir insan hafif kafayı yanmış hissediyor değil mi? Domatese bakıyorsun. Allah bu ne ya? Benim 134 milyon dolarım mı vardı? Yok o benim değil. 3 milyon euro mu vardı bizde? Bizde yok. Bunlar bizi bozar. Ama paralar bu düzeyde. Korkmaz paraları yatırımla aklamış. Amerika hepsini istiyor. Bodrum torbada kervansaray otel. TCYYA kodlu Bombardier uçak. Mega varlık şirketi mal varlığı. Cook adalarına kayıtlı lüks yat. Lüksemburg'daki şirketin tüm malları. İstanbul'daki tüm gayrimenkuller. Biofarma şirketine kayıtlı tüm mallar. SBK Holding'e bağlı tüm mülkler. SBK Holding'e bankalardaki parası. Belize serbest bölgesindeki arsa. Ne? Bana en çok bu koydu ya. Belize serbest bölgesindeki arsa. Belize serbest bölge nasıl bir yer ya? Boş ver oradaki arsayı da. Biz Belize'ye kadar gidip serbest bölgeyi görsek çoğumuz fitiz değil mi? Burada hani Sincan organizeye gitsen göreceğin şey belli. Ne bileyim İzmir'de Bornova'ya gitsen belli. Değil mi? Belize serbest bölgesi diye bir yer var. Bizim hayaller daha kafadan çöküyor. Öyle 134 milyar milyon doları falan biz anlayamayız. Ciddi söylüyorum ya serbest bölgenin ismini duyduğunda benim kafa gitti sabah. İlk aklıma yemin ediyorum o geldi ya. Lan Belize'de serbest bölge mi var? Vay arkadaş ya. Vallahi gitsek aslında biz ya. Ben sadece serbest bölgeye gireyim çıkayım yani orada bir hani turlarız. Ben fitim ya. Bizde Sincan organize 1-2 İzmir Bornova İstanbul'da Dodullu. Bizim hayal dünyamız burada patlıyor. Vallahi ya çok durumsuz. Gerçekten boş yere demiyorum durumsuz diye ya. Yok abi bizim kafa basmıyor. Bizi aşar. Bizi aşar birader. Ama birileri mis gibi yaşıyor ya. Adamın Belize serbest bölgesinde yeri var. Belize nerede? Nerede Belize? İsmi çok şık değil mi bir kere? Belize. Ya böyle güzel, zarif bir kadın ismi gibi değil mi ya? Bizim hayal daha oraya çıkmadan patlıyor ya. Gümrükte patlıyor. Vallahi bizim hayal orada patlıyor. O kadar durumsuzuz ki. Ya dün, bunu dün ben şeyde gördüm, sosyal medyada gördüm. Dalga geçiyorlar zannettim. Ciddi söylüyorum bak. Vallahi yani çok yürekten söylüyorum. Ben dalga geçildiğini düşündüm. Sosyal medyada önce. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki linç girişimiyle ilgili davanın duruşması varmış. O duruşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran yavşaklar savunma yaparken, bak ciddi söylüyorum, arkadan ittiler demiş ya. Arkadan ittiler abi, çok kalabalıktı. Yani bizi ittiler orada. Yiktirdiler bizi. Köylücesi. Yiktirdiler. Ne diyorsunuz Fatma Hanım, ciddi mi? Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil mi birbirine girdi? İnanmıyorum. Ya bir önceden söylesenize. Hoşunuza mı gitti? Ama biz konuştuk ilk yayında da bu yayında da, bitti onlar. Ya adamı savunmaya bak, bizi diyor kalabalıkta ittirdiler bizi diyor. O yüzden yani yüklenmek zorunda kaldık. Vallahi de billahi de dün ben bunu gördüm ve dedim ki yok ya, yani artık bir hani duruşma muruşma kimse gitmeden sallıyor ya. Sallıyor kardeşim, alakası yok. Ya bunlar bu kadar şerefsiz insanlar, bu kadar haysiyetsiz. Yumruğu atan alçağın inek hırsızı, benzin hırsızı olmasına şaşırmayın. Bu kadar alçak bunlar çünkü. Utanmaz yani. O bağıran ablayı kim bağırttı? Tam nasıl bağırtmış? Öldürün, yakın burayı, yakın, yakın. Nasıl bağırttılar onu? Ya haysiyetsizlik diz boyu ya. Vallahi utanmazlık, arlanmazlık. Neresinden tutarsanız tutun. Bugün İsmail Saymaz da yeni bir Reza Zarrab olayı mı diye yazmış. Vallahi Reza Zarrab'dan daha büyük bu hikaye. Çünkü bak bir daha söylüyorum. Reza Zarrab rüşveti yaymıştı. Bu öyle oynamamış Sezgin Baran Korkmaz. Devletin bir kademesiyle çalışmış. Dolayısıyla o ismini vermek istemediğim kademe şu anda gevşediği için onun durumu çok daha sakat ve bu yüzden çok daha fazla bağırıp çok daha fazla dökülecektir. Onun için insanlar, bak bu üçüncü gece geçti. Uyumayanlar var. O altın kalem sahipleri var, devlette ondan rüşvet alanlar var. Eşinin, sevgilisinin, manitasının koluna baktığı zaman ulan hadi be o bilezikti değil mi lan, o bayram hediyesi diyenler var. Yani çok dökülecek bu abi. Çok dökülecek. Ve belli ki o da kayıtçı. Kayıt var yani, herifler açıklıyor çatır çatır. Bir gün verdikleri destek cebimizden çıktı başlığıyla bugün yayınlanmış. İktidar pandemi dönemi boyunca yurttaşa yaklaşık olarak 10 milyar lira karşılıksız destekte bulundu. Ancak yurttaşa sunulan desteğin iki katı ceza kesildi. Kesilen ceza 2020'nin ilk 5 ayında 4 milyar lirayken bu yıl 8 milyar liraya çıktı. Pandemi döneminde kesilen ceza 21 milyar liraya yaklaştı. Nasıl? Sana para veriyor, rahat rahat veriyor. Senden alacak çünkü o parayı. 3150 liradan alıyor. Devam edelim. Çürümenin nedeni saray rejimi diye bir analiz haber yapmışlar. Yani orada kullandığınız fotoğrafların hepsine tamam. Ama şu güzelliği niye kullanıyorsunuz ya? Hamileler, emzikli anneler, aman diyeyim. Aman diyeyim. Öyle bir şey yok. Arada böyle tiyatroda çok kullanılır. Yabancılaştırma efekti olarak kullandım. Kendinize geldiniz değil mi? Herkes bir sermişti kendini. Evet, genelde böyle oluyor. Bir güne geldiğimde bir tavsama oluyor. Bundan sonra aralarda olacak bu uyandırma efekti. Herkes bilsin, bu yayın öyle yan gelip yatma yeri değil. Bak nasıl topladı herkes bir anda, kendine geldi. Devam edelim. Bir gün böyle... şuradan bir haber daha okuyacaktım ya. Hangisiydi hatırlamıyorum vallahi. HDP'nin kapatılması, ama onu zaten şeyden okuduk. Tamam. Devam edebiliriz. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in manşeti halk iradesine kuşatma. Tahmin edebileceğiniz gibi HDP'ye kapatma davası ile ilgili. Kobani davasında siyasetçiler yargılanmaya devam ederken Anayasa Mahkemesi de HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Halk iradesine kuşatmaya tepki yağdı. Olacak. Çünkü öyle bir getirdiler ki, hatırlıyorsunuz burada ilk konuşulurken şunu anlatıyordum size. Yani ne kadar ilginç değil mi? Bakın iktidara yakın gazeteciler şey yazmaya başladılar. Ya kapatmak çözüm mü kardeşim ya? Ya yapmayın şunu ya. Fakat dünkü yazısını hatırlıyor musunuz Selvi'nin? Galiba kapatılacak ya. Evet. Galiba kapatılacak. Sonucu da biliyorsunuzdur siz. Nasıl bitiyor bunun sonu? Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın bu sabahki manşeti başardık. Neyi? Pandemiyle mücadeleyi. 1 Temmuz'da normale dönüyoruz. Covid-19 vaka sayısı günlük 5000'e inip aşılanan kişi sayısı da inmedi 5000'e, yalan söylüyorsun ya. Ya 5000'in altı dedin, dün okuduk işte. İnmiyor kardeşim. Yalan söylüyorsun. Kişi sayısı da 43 milyona ulaşınca Türkiye'nin beklediği müjdeler geldi. Türkiye'nin beklediği müjde ne? 12'den sonra müzik yok. Evet ya, büyük müjde bu valla. 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını açıkladı. Ermeniler kavga istemiyor. Ya Rusya'nın goygoyuyla Türkiye'de ne biçim bir iş yapıldı, gördünüz mü? Hani milliyetçiliğin arkasına saklandığın zaman, bayrak koyduğunda, ne bileyim işte kutsal kitap koyduğunda arkasından iş yapmak çok kolay. Paşinyan mücadelesinde sürekli olarak işgal altındaki Karabağ'ın konuşulmasında hep böyle İlham Aliyev'in sözleri. Paşinyan ne oldu Paşinyan, raks edirdin. Onlardan falan bahsediliyordu. Paşinyan seçimi kazandı dün. Ermenistan'da seçim kazandı adam pazar günü. Şimdi Türkiye'nin buna ilişkin bir politikası var mı? Yok. Ben size söyleyeyim, yok. Hiçbir politika yok hem de. Yeni Şafak gazetesi şimdi haber yapmış. Ermeniler kavga istemiyor. Yani işte sulh olsun, konuşmalar olsun. Senin politikan ne? Adam %54 oy aldı ya. Ya kardeşim gerçekten bak, çok saçma bir şey bu. Senin bir politikan yok. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Libya'da yaptın, suratına bulaştırdın direkt. Bunlar gideceği, biz meclis hükümetini olmadı mı o şey yapalım ya. Yeni hükümet dedi. Mısır darbeci sisi mi dedim demin ben. Yok ya, o değildi. Darbeli matkap diyecektim, o ondan şey yaptı. Biz şey yapabiliriz yani, bağlantı kuralım. Bak yine aynı yere gidiyoruz biz. Diplomasiye inanmayan, zerre kadar anlamayan, kafası basmayan insanlar bu hale getirdiler mevzuyu. Devam edelim. Bu arada Fransa'da bölgesel seçimler yaşandı. Orada Macron'un kurucusu olduğu parti, Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, %10'luk barajı milim geçti. %10.4 ile geçebildi, gördünüz mü? Rezalet. Kendine çok güvenen bütün siyasi liderler tadacak bunu, göreceksiniz. Hepsi tadacak. Bak sonra ortağını nasıl satıyor, seyretsen. Biz bunu boşa taşıdık ya. Beyaz Torosları unutmadık. Dün başladığı 90'lar dizisine bugün Beyaz Toroslarla devam ediyor Yeni Şafak. Neden? Buradan da Ahmet Davutoğlu'na giydirelim diye düşünmüş olabilirler mi? Yoksa benim mi ruhum kötü? O da olabilir. Akşam adım adım normale. Normale de. Böyle okuyunca daha seksi oluyor. Devam edelim. Akşam gazetesinde bir haber var. Dün sosyal medyada gördüm ben de gece. Hani olur mu olmaz mı, ama ortalığı çok karıştırır. Çok yanar yıkılır ortalık. Yani günlerdir Beşiktaşlılar Sergen güzellemesi yapıyorlar. Ali Koç'un, Fenerbahçe Başkanı'nın Sergen Yalçın'ı arayarak imza atma Sergen'cim bir bekle dediği haberi burada Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Bunun üzerine de Beşiktaş Başkanı Çebi'nin Sergen'e bir cip hediye ettiği söyleniyor. Sergen kalibresinde bir adamı ciple kontrol edebilir misiniz ya? Adım adım normale. Başkan Erdoğan hızlı aşılama sonrası başkan normalleşme adımlarını açıkladı. Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz. Geçelim bunu. Hiçbir anlamı yok. 52 HDP'li vekile siyaset yasaklansın. Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Bayram var bu heriflerde biliyorsunuz. Daha bir hafta önce hepsi aynı anda şunu yazıyordu. Ya parti kapatmak çözüm değil ya. Geçmişte de kapatıldı. Olmuyor kardeşim ya. Olmuyor ya. Bugün 52 HDP'li şey ya. Kapatma. Devam edelim. Şuradan. Açıldı. Kusura bakmayın, internet bir anda yavaşladı. Dünyanın en güzel gazetesini göremeyeceğim zannettim. Emekliye kazanç masası. O ne ya? Cinayet masası gibi. Emekliye kazanç masası. Küçük işletmelere faizsiz 75 bin lira, iş kurana 365 bin lira. Yağ, tuz, şeker tansiyonu çeker. Hop, Comoloko, Profesör Doktor Osman Erk'ten bitirilebilecek tıp durumları. Hipertansiyon hangi organlara zarar verir? Hangi? Söyleyeyim, onlar kendilerini bilir. Hangi besinler iyi gelir? Neye? Genel. Neye iyi gelir ya? Yani kabak yersen mesela pekliğe iyi gelir o. Öyle bir şey mi? Genel olarak. Deniz buz tuttu. Sabah çok güldüm bu habere ya. Bunu bulan kesin çok sevindi ha. Deniz Seki haberi. Deniz Seki verdiği kilolarla dikkat çekti. Fotoğraf hilesi yaptığı yönündeki iddiaları da reddetti. Photoshop yok ama buz terapisi var dedi. Nasıl? Şöyle. Deniz Seki'yi bu kiloda görebilmek için şakaklarını... Yok, ona değil, sana yapılıyor buz terapisi. Burada Deniz Seki'yi görecek insan iki büyük parça buzu alıp şakaklarına bastırıyor. Bir süre sonra gözleriniz görmez oluyor zaten. Göz sinirleriniz o kadar daralıyor ki. Hop, yanlardan büzülüyor, incecik görüyorsunuz. Buz terapisi bu. Okuyucu kullanıyor buzu. Yani fotoğrafı çekileni ince göstermek için değil. Sen ince gör diye buz terapisi var. Yandan bastırıyorsun. Göz sinirleri yapışıyor birbirinin içine, incecik böyle. Böyle bayağı ortası ince görüyorsun. Herkes kum saati gibi. Devam edelim. Deniz Seki, deniz buz tuttu. 1 Temmuz'dan itibaren tam açılma. Yani çok da açılma derim ben sana. Türkiye virüsle savaşta önemli mesafe aldı. Vaka ve kayıp sayısı azaldı. Aşıda ise patlama yaşandı. Yeni kararları Başkan Erdoğan açıkladı. Başkan! Lüküs hayat. Hayatın yatı ayrı. Bak şimdi. Sosyete Marmaris'e çıkarma yaptı. Lüks teknelerini yan yana dizip eğlenceye daldı. Şöyle başlıyor. Ya sosyetik tanıdığımız olsa sorardık ama benim küçücük hayal dünyam biliyorsun, hani Belize'deki organize sanayi bölgesine gidemiyor. Burada Austin'de kalıyor benim hayal dünyası. O dünyanın içinde baktığımda ben şöyle düşünüyorum bunu. Yan yana teknelerini park eden insanlar var. Çok zengin onlar. Nasıl anlaşılıyor zengin? Ya sonuçta bir tane şort, bir tane tişört de geziyorsun. Çok zengin olduğunu nasıl anlaşılabilir? Acaba biz bu kadar mı durumsuzuz? Anlaşılacak bir şeyleri var da biz mi bilmiyoruz ya? Böyle birbirlerine baktıkları zaman, ne bileyim yani, böyle çatalda matalda arka tarafta bir çıkıntı vardı. Onlar birbirini oradan tanıp, o çok zengin, tamam bununla dost olalım mı diyorlar. Bizde mi yok o çatal çıkıntısı? Yan yana duruyorlar. Herkes park edildiğinde diyorlar ki 1, 2, 3 başla eğlenceye. Yan yana dizip eğlenceye dalıyorlar. Gün boyu güvertede vakit geçiren ünlü isimlerin milyonluk şovu yat fuarını aratmadı. Almış ama yat fuarıyla ne alakası var? İşte o alınan lüks yatlar. Tansa Can Ekşioğlu, Aylin Hakan Saruhan, Ayşe Erkut Soyak. Evet. İçinizde tanıyan bilen varsa kendilerini Allah rızası için bir ulaşsın. Ya şu aynı anda eğlenceye başlamayı ben merak ediyorum. Bir sorarlar mı? Yan yana tekneleri dizdikten sonra nasıl başlıyor eğlence? İşte yani insan, bizim hayal dünyamız bu kadar. Ben sadece eğlence boyutunu merak ediyorum. Ciddi söylüyorum. Bir de birbirlerinin zengin olduklarını nereden anlıyorlar? Bizim anlamadığımız bir işaret mi var? Cacık kazık başladı ya, Bodrum'da deniz sezonu açıldı. Bodrum'da kazık haberleri sezonu da başladı. 105 lira. Tatilcileri Bodrum güneşi değil fiyat tarifesi yaktı. Otel ücretleri dudak uçuklattı. The Bodrum Edition Otel'de bir kase cacığın fiyatı ise tam 105 liraya çıktı. Bu arada deminki lüks yat haberi vardı ya. Bu gazete tamamen mizampaj açısından da kıçıyla hazırladığı için insanlar bunu. Burada haberlerin kahramanları başka haberlere giriyor. Mesela deminki haberin objelerinden bir tanesi derin mermerci cacık haberinde. Aşağı doğru kaymış, koyacak yer yok çünkü. Derin mermerci normalde yat partisinde eğleniyor ama The Bodrum Edition Otel'de cacık çakmışlar gibi aslında. 105 liralık cacık haberinde kendisi. Yani yapacak bir şey yok, mecburuz. Herkes ayrı haber yapacak halimiz yok. Bir tane gazete yapıyoruz işte. Kiminin kafası, kiminin ayakları başka habere giriyor böyle olunca. Komşuya gitti, dönmedi. Antalya'da iki çocuklu Selcan Çatma gece komşuya gidiyorum diyerek evi terk etti, bir daha dönmedi. Sizce komşuya mı gitti? Evet. Belki beraber izliyorlarsa, televizyona falan daldılarsa ondandır o. Takvimden nefis yazı dizisi geliyor. Dünyanın en çok konuşulan ismi Bill Gates. İlk programını kaç yaşında yazdı? Üniversiteyi neden bıraktı? Yaptığı bağışlar neden kuşkuya yol açtı? Bunların tamamı internette yazıyor. Wikipedia'da. Hiç utanmadan yazı dizisi mi yapıyorsunuz bunlardan? Ya çok ayıp ya. Diyeceğim de sizle ayıbın alakası yok tabii. Yan yana bile gelmez. Hocam ben yakında evleneceğim. Allah mesut etsin. Çeyreğimizi alır geliriz kısmetse. Evet. Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum. Elini bile tutamıyorum. Yani evlendiğimizde baş başa kalmaktan da korkuyorum. Ne yapayım? Öncelikle bu korku, kaygı ve tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliğiyle ilgili bilgi edinmen önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Şair burada diyor ki, ulan seninki de dert mi diyor ya. Ben diyor seninle uğraşamam ama diyor bunu da ara ara yazmam lazım. Yazmanız lazım diyor bu tarz mektupları diyor. Bunun için aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, kadın hastalıkları doğum uzmanına, aile psikoloğuna ve dikkat, güvendiğin aile büyüklerine danış. Soru, bu dertten muzdarip olan kişi bu sayılanlardan hangisine gidecek? Buyurun. Doktor mu? Aile büyüklerine danış demişsin. Geberdi o mevzu zaten orada. Hocam. Çok canhıraş çıktın. Canım söyle. Ben 6 aydır depresyondayım. Biliyorsun yani başlangıcı. Evet. Bu süreçte hanımla da yan yana gelemiyoruz. Eşimden soğudum, ne yapayım? Hanımla yan yana gelemiyorsun, eşinden soğudun. İkisi aynı kişi mi? Hanım ya da eşim demekten vazgeç. Bak, soğukluğu kırmanın ilk adımı olabilir bu. Eşim. Hanım. Bunlar, geç bunları. Canım falan demeyi bir dene. Bir ihtimal. Umutsuzluk, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı, depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir. Hakikaten Türkçe bilmiyorsun sen. Ciddi söylüyorum. Bak burada yüklem olumsuz olduğu için içinde saydıkların da olumsuz oluyor. Yani tedavi için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe engel olabilir. Tam bu istenen bir durum. Yok öyle işte, cinsel isteksizlik yaratabilir diyecektim. Öyle de o zaman. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. İkinci ilacıya gerek yok. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Neler onlar? Bu durumun en kötü ihtimali ise başka bir kadın ihtimali olması fikridir. Hocam konuştuğunuz Türkçe'ye tükürebilir miyim uygunsa? Bir 5 dakika durursanız. Bu nedir ya? Bir dilin ırzına bu kadar mı geçilir ya? Bu durumun en kötü ihtimali ise başka bir kadın ihtimali. İhtimali. Aileni sen kurtaracaksın. Bunu niyeyse bold yazmış. Siyah. Önem verdi demek ki. Önce bunları anlat, dikkat ve gönlünü alacak küçük jestler yap. Jest derken? Hocam ben askerden gelir gelmez ailem ısrar etti. Ben de evlendim. 2 aydır evliyiz. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Düşündükçe başım ağrıyor, ne yapayım? Askerden mi geldin sen? Eşin de çok istekli, evlisin. Bak şimdi hoca ne yazmış? Lütfen dikkatli dinleyin. Ve bir şey anlayan bana desin ki ben anladım, sen aptalsın. Eşler birbiriyle rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O hafif kadın mı oluyor? Hayır. Neticede eşisin. Tabii ki ikinizle ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Yani kimden gitsin istesin demeye getiriyor. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum, güven varsa daha iyi yaşanır. Cinsel ilişki haz, hoşluk, keyif içerir. Neticede insan haz, hoşluk, keyif içeren anları tekrar tekrar yaşamak isteyebilir. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Stresle başlayan baş ağrıların için muayene ol. Gerçekten mi? Doktor diyorsun. İlginç. Hipertansiyon, sinüzit, şeker düzensizlikleri ve dikkat, beyin hastalıkları gibi durumlarda baş ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir. Sizce burada bu adamın derdine çözüm bulmuş mu? Bence büyük ihtimalle bunu okuduktan sonra adam bilekleri kesecek. Bir diyecek ki hiç bok anlamadım. Yani neticede eşin diyor, adam oraya getirmiş. Neticede eşin. Ne yapacaksın diyor. Ya Allah seni kahretmesin. Adamın zaten derdi o. Hani evliliğini sorguluyor orada. Neticede cinsel ilişki, has, hoyur, hoşluk, keyif. Hayatımda böyle saçma bir şey duymadım ben. Cinsel ilişki dediğin nedir? Has, hoşluk, keyif. Ha hoke. Evet, has, hoşluk, keyif. Has hoşke daha güzel ya. Vallahi böyle has hoşke. Kürtçe gibi oldu ha. Has hoşke. Ama diyor, yeni evli olmanıza rağmen bunları diyor konuşuyor olmanız da iyi bir şey diyor. O da diyor ki konuşunca olmuyor diyor. Ben ne yapayım diyor. Irving orada da getirdiği yer beyin rahatsızlığı da olabilir yani. Benden duymuş olma ama. Bizim bir Furkan abi vardı. Bak dağ gibi adamdı. Askerden döndü 2 ya da 3 ay. Ailesi evlendirdi bunu. Yenge de yani evlerden olarak nasıl istekli. Bu böyle baş ağrım falan var diyordu kahvede en son. Gitti. Çok iyi adamdı. Ya doktor bunu yapar mı? Hakkı arkadaş, bunlar nerede okuyorlar tıbbı ya? Bunun hiç sınıf arkadaşı falan tanıdığı olan var mı? Hani benim dayımın oğluyla beraber okumuş. O zaman da böyleymiş bu falan. Benim hiç yok ya. Bir, zengin tanıdığım yok. 2, bunlar yok. Mesela bu adamı tanıyan biri olsa ben vallahi insanlık adına konuşacağım ya. Diyeceğim ki insanlık adına ya. Ya abicim bir yani tanıdığınız biri değildir ya. Bir elinden tutun deyin ki yapmayın bunu ya. Yapma bunu kardeşim. Ayıptır ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli, son derece değerli. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da hep söylüyoruz. Bundan sonrası için de hatta bu taahhüdümüz. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede birlikte yaşamaktan rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü biz hepimiz biliyoruz ki hayat dediğimiz şey demokrasiyle birleştiğinde böyle yürümek zorunda zaten. Farklılıklarla karşı karşıya gelmek zorundayız biz. Bunu yapabilirsek eğer, bu başarıyı sağlayabilirsek dünyanın en kral yönetim sistemine sahip olacağız. Şu an için var mı? Vallahi yapmaya çalışıyoruz. Yani 6 yıldır burada becermeye çalıştığımız hikaye bu. Birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden konuşmaya çalışmak. Çünkü biliyoruz ki bunu yapamazsak bizi ayırmaya çalışan kimse o kazanacak. O kazanmasın diye uğraşıyoruz. Kim o? İsmin bir önemi yok ki. Sadece biz birbirimizden vazgeçmek istemiyoruz. Demokrasinin bir bölümünden vazgeçmek demek çünkü bu aynı zamanda. O zaman konuşacağız kardeşim. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Yöntemleri nelerdir? YouTube'a abone olun. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü aratarak, isterseniz ünsalunlu.com.tr internet adresinden. Oradan abone ol tuşunu kullanın. Bir tek mail adresi yazacaksınız. Para pul yok. Yanında katıl diye bir düğme var. İsterseniz bu yayını hayli küçük katkılarla destekleyebilmeniz için konulmuş. Ama isterseniz, istemezseniz kullanma zorunluluğunuz yok. Bu yayın hep parasız. Her zaman öyle oldu. Her zaman öyle olacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar azaldı ne bugünden sonra. Bundan sonra da değişmeyeceğini düşünüyorum. Azalmayı bir kenara koyun. En ufak bir oynama olmamasını diliyorum. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.